Eksen'de dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz da
var.
Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'ta
biraz da Fransa seçimlerine
dünyanın dört yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.
Eksenden merhabalar efendim. Bugün 30 Kasım 2021 günlerden salı, dünyadan haberlerle karşınızdayız. Her gün, hafta içi her gün olduğu gibi. Önce özetler. Covid notlarında omikron varyantı tartışmaları var. Dünya Sağlık Asamblesi toplandı. Genel Sekreter, Dünya Sağlık Örgütü'nün Genel Sekreteri Etiyopyalı diplomattan yeni uyarılar var. Pek çok ülke yeni varyantın çıkış yeri Güney Afrika, Botswana 7 kadar ülkeye seyahat yasaklarını geri getirmiş durumda. Gerçekten çok tehlikeli mi? Gerçekten Delta varyantının etkileriyle vaka artışlarını görüyoruz ama bu daha da beter bir varyant mı? Onu henüz çözebilmiş değiliz fakat adının telaffuz edilmesi bile küresel çapta yeniden ekonomik sıkıntıların dile getirilmesi sonucunu vermiş durumda. G7 Sağlık Bakanları acil toplandı efendim. Çin'den açıklamalar var. Amerikan Başkanı'ndan hemen o da basın toplantısı yaptı. Açıklamalar var. Hepsini aktarmaya çalışacağım. Küresel gündemde NATO Dışişleri Bakanları toplantısı Letonya'nın başkenti Riga'da. Ukrayna temelli krize oynayan bir Batı, Stoltenberg'in açıklamaları var genel sekreterin. Sergey Lavrov da Moskova'da basın toplantısı düzenledi ve NATO'nun askeri Rusya sınırlarında hiç bitmek bilmeyen askeri yığınağına dikkat çekti. Ukrayna'ya da uyarılarda bulundu. Ankara'nın da Ukrayna ile ilgili arabuluculuk yapmak arzuladığı dün de biraz aktarmıştım. O anlaşılıyor ama bunun karşılığının pek bulunmadığı söylenebilir. Yine notlarda aktaracağım. Amerika ile Rusya arasında yine diplomat krizi var, Belarus meselesi var, Avrupa'dan notlar var. Bugün dikkatimizi Avrupa'nın en önemli ülkesi Almanya'ya çevireceğiz eksende. İkinci yarısında yeni Almanya hükümetini konuşacağız. Çok deneyimli gazeteci, aynı zamanda tarihçi Dilek Zapçıoğlu ile konuşacağız. Merkel vedaya hazırlanıyor. Yeni hükümetin koalisyon anlaşması geçen hafta yapılmıştı. 1950'lerden bu yana ilk defa üç partili bir koalisyon hükümeti, Sosyal Demokratlar, Yeşiller ve Hür Demokratlar arasında yapılacak. 177-78 sayfalıkta bir ittifak koalisyon anlaşması çıktı. Bunun Almanya iç siyasetine, dış siyasetine, ki Yeşillere emanet olacak, etkileri ve Türkiye'ye de bakmaya çalışacağız. Malum Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi toplantısını bekliyorduk. Osman Kavala davasında o da bugün yapılıyor. Türkiye'ye ihlal prosedürünün başlatılması da bekleniyor. Oradan henüz tabii bir haber görmedim ama bu haber akşam saatlerinde de çıkabilir efendim. Türkiye yine Orta Doğu'dan notlar var. İran'ın nükleer anlaşması bu hafta yine bakacağız. İran'la ilgili 5 ay sonra yeniden Viyana'da başladığı süreç. Oradan ilk notlar var diyelim. Onları da aktarmaya çalışacağım sizlere. Başlamadan yine frekanslarımızı tekrar edelim. İstanbul'dan 97.8, Ankara'dan 96.2, İzmir'den 91, Bursa'dan 101.4 ve Kocaeli'nden 90.2'den bizi dinleyebilirsiniz. Sputnik Türkiye'nin web sitesi üzerinden cep telefonu uygulamasıyla Türkiye'nin her yerinden bizi dinleyebilirsiniz efendim. YouTube kanalının linkini de Twitter hesabından paylaşıyorum. Oradan da bizi izleyebilirsiniz, dinleyebilirsiniz yine. Kolaylık olsun diye paylaşıyorum da oradan link veriliyor aslında ama olsun. Eğer oradan da izlerseniz çok mutlu oluruz diyelim. Like ederseniz daha mutlu oluruz diyelim. Başlayalım Eksen'e. Evet, Covid'in yeni varyantı Omikron. Dünya Sağlık Örgütü bir nevi alarm durumuna geçmiş durumda malum. Delta varyantından çok daha bulaşıcı, hatta bu konuda Nankai Üniversitesi'nden Çinliler hemen araştırma yapmışlar ve %37,5 daha fazla Delta da bulaşıcıydı. Ondan daha bulaşıcı olduğu sonucuna varmış durumdalar. Dünya Sağlık Asamblesi özel oturumu yapılıyor. Bu vesileyle Genel Sekreter Tedros Adhanom Ghebreyesus, Etiyopyalı diplomatın mesajları oldu dünyaya. Dedi ki eğer dünya ulusları bir daha asla demezlerse tek bir sesle bunların hepsi tekrarlanacak. Bu omikron mutasyonu COVID-19'un bizimle işini bitirmediğini ortaya koyuyor dedi. Tabii bütün ülkeler hemen seyahat yasakları en başta Afrika ülkelerine koydular. Güney Afrika başta olmak üzere. Onu eleştirdi. Cezalandırılmamalı. Çünkü mutasyonu tespit eden Güney Afrikalılar, dün de aktarmıştım size Güney Afrikalı bilim adamları. Ve 3 gün sürecek bir toplantı bu, Dünya Sağlık Örgütü Asamblesi'nin toplantısı. Bir nevi anlaşma, taslak anlaşmayı onaylamaları bekleniyor. Tabii böylesine bir küresel dünya, böylesine bir uluslararası toplum insanlık hayrına çalışan maalesef olmadığı için pek de umutlu olmak mümkün gözükmüyor. Hemen aşı şirketleri devreye girdi. Avrupa İlaç Ajansı 3-4 ay içerisinde yeni aşıları onaylamaktan bahsediyor. Hemen açıklama yaptılar. BioNTech Pfizer aşısı 100 günden kısa sürede biz tedarik ederiz diyor. Moderna CEO'su konuşmuş aynı zamanda. Onlar biraz daha, Stefanie Bancel biraz daha temkinli. Var olan aşılar daha az etkili. Yeni aşı geliştirmek aylar sürebilir diyor. Yani 100 günde işte hesap edin yaklaşık 3 aylık bir süre. Gamaleya merkezi ise hemen çözüldükten sonra bu varyant 10 günde aşı geliştirilmesi mümkün olabilir vurgusu yapmış Gamaleya'nın CEO'su, başkanı Ginsburg. Tabii ilaçlar da geliştiriyorlar. Hem Pfizer BioNTech hem Sputnik V'nin geliştiricisi yeni ilaçlar da ortaya atıyorlar. Belki bu omikron varyantı ile ilgili fazladan mı acaba telaş yapılıyor? Onu çok kestirmek zor. Ama G7 ülkeleri Britanya'nın çağrısıyla dün sağlık bakanları toplandılar. Bu yeni varyantla ilgili durumu görüşmek için. Joe Biden hemen çıktı. COVID-19 görev gücü, koronavirüs görev gücü toplantısından sonra açıklama yaptı. Endişe nedeni ama panik sebebi değil dedi. Gayet sakin gözüküyordu Joe Biden. Halka bir an önce artık aşılanın dedi ama yani aşılar etkili değilse aşılanmak neden, yani en azından omikron bağlamında düşünürsek o da ayrı bir soru. Avrupa'ya, Afrika'ya seyahat yasağı koydu ama Avrupa'ya koymadı. Zaten rakibi Donald Trump'ı da Afrika'ya seyahat yasağı koyunca ırkçılıkla suçlamıştı. Şimdi tabii iş Biden'a gelince oluyor yani. Trump yapınca ortalık birbirine giriyor herhangi bir şeyi. Biden yapınca kimse çok dert edinmiyor. Yumuşak tonda yapıyor aslında aynı şeyleri kendisi. Beyaz Saray sözcüsü savunmuş kısıtlamaları Afrika'ya. Amacımız kimseyi cezalandırmak değil, Amerikan halkını korumak demiş. Trump da öyle diyordu, Amerikan halkını korumak diye. Çok enteresan bir çifte standartları var gerçekten. Çok ciciler yani, o kadar ciciler ki yani sanki çifte standart yokmuş gibi filan algılıyorsunuz. Velhasıl kelam Biden çok da panik yapmıyor, öyle gözüküyor. Ama tabii Afrika konusunda birazdan açacağım. Çin'den hemen Afrika ülkelerine 1 milyar doz aşı bağış sözü gelmiş durumda. Pandemi Çin diplomasisinin çok daha etkili çalışmasıyla sonuçlandı desek yeridir. Amerikalılar böyle çok artık göze batıyorlar yaptıklarıyla, ettikleriyle, söylemleriyle ve tutarsızlıklarıyla en başta. Söylediklerini de yapmamalarıyla. Mesela patent tartışmasında göya destekliyordu Biden'ı, hiçbir sonuç vermedi. Bana sorarsanız aslında desteklemedikleri ve olmayacağını bildikleri için daha çok Avrupa'ya atıyorlar suçu ama biz destekliyoruz dediler. Böylece cici göründüler yani. Açıkçası işin Türkçesi bu. Britanya'da maske test zorunluluğunu geri getirdi Boris Johnson yönetimi. Tüm yetişkinlere de ayrıca güçlendirici aşı vuracaklar. Oralarda panikler var tabii çünkü Avrupa ülkelerinde de Britanya, Almanya, İspanya görüldü bu omikron aşısı. Avusturya'da kapanma başlamıştı. Uymayanlara yeni önlem, ki delta varyantı omikronla da alakası yok biliyorsunuz. Hapis cezasına uzanan para cezaları, herkesi aşılamakta kararlı gözüküyor Avusturyalılar. İspanya'ya da sıçramış, Madrid'e Güney Afrika'dan gelen birinde görülmüş. Fransa'nın deniz aşırı toprakları, Fransızcasını söylemiyorum, La Réunion adaları vardır. Fransa'nın başbakanlar filan yetiştirmesiyle meşhur. Réunion adalarında da, adasında da gözükmüş efendim. Yaklaşık 8-9 bin civarı vaka sayıları. Yunanistan'da 60 yaş üzerine COVID-19 aşısını zorunlu hale getirdiler. Yavaş yavaş bu zorunluluğa doğru yol alıyor dünya desek yeridir. Türkiye'de rastlanmamış Fahrettin Koca omikron vakasının olmadığını söyledi. Tabii bizi transit geçmiş, Avrupa'ya gitmiş biliyorsunuz. Türkiye üzerinden gitmiş. Tedbirlerin önemini vurgulayan açıklama yaptı. Şimdi... Tabii omikron bir panik havası estiriyor her yerde. Dolayısıyla da açıklamalar var. Fitch örneğin, Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu, Fitch Ratings, omikron varyantının büyümeye yönelik riskleri ve politika oluşturma zorluklarını arttırdığını söylemiş efendim. Tam da bir toparlanma sağlanamazken merkez bankalarının buna yanıt olarak para politikası ayarlarını normalleştirmesini bir an önce hayata geçirmesini tavsiye etmiş. Bilmiyorum Türkiye'den nasıl yankılanır bu. Bizde zaten epeyce bir anormal bir durumda var. Fed Başkanı Jerome Powell'ın açıklaması var. Bu yeni varyantın, omikronun istihdam ve ekonomik faaliyet üzerine aşağı yönlü riskler oluşturduğu tespiti yaptı. Enflasyon da belirsizliğini arttırıyor vurgusu yaptı. Amerika'da aynı zamanda tedarik zincirlerinde sıkıntılar yaşanıyordu. Bunun için Federal Ticaret Komisyonu da soruşturma başlatmış. Başta işte Walmart, Amazon, Kroger gibi böyle bizim Türkiye'de bir kısmını tanımadığımız çok fazla 9 büyük şirketten ayrıntılı rapor istiyorlar, bilgi talep ediyorlar. Böyle bir durum var. Almanya'da da enflasyon Kasım ayında %5.2. 29 senenin en yüksek enflasyonuna yükselmiştir. Daha keşke bizde de 5.2 olsa. Biz de biliyorsunuz çok da kestiremiyoruz kaç olduğunu enflasyonun. 5.2 ne ki? Yani düşünün. Turizme, dünya turizme zaten 2020'de pandeminin bir maliyeti var. 2 trilyon dolar diye açıkladı İspanya merkezli Dünya Turizm Örgütü. Bakalım omikron daha nasıl etkileyecek. Bu koşullar altında Çin'den yine enteresan bir adım var. Şimdi COVID-19 pandemi koşullarında IMF pek çok ülke üyelerine daha doğrusu özel çekme hakkı kullandırmıştı. Çinliler paraya ihtiyaçları yok, adamlar zengin. Kendi özel çekme payının %25'ini Afrikalılar için harcama kararı almış. 1 milyar doz aşı sağlamakla kalmayacak Çinliler Afrika'ya. Aynı zamanda 10 yeni sağlık projesi gerçekleştirecekler. 1500 kamu sağlığı uzmanını da Afrika'ya yollayacaklar Çinliler. Yeni aşılarla birlikte Amerika Birleşik Devletleri hakikaten bayağı da almış. Bakayım 112.6 milyar dolar almış. Çinliler 40 milyar dolardan biraz fazla Çin'in bu özel çekme hakkı, %25'ini Afrikalılara vermiş durumda. Amerikalılar da Joe Biden da dünyaya aşı vaadinde bulunmuştu. 1.1 milyar doz aşı ama 243 milyon sadece doz bağışladı. Dediğim gibi Çinliler yani beğenmiyor pek çok insan ama bir şey diyorlarsa yapıyorlar. Böyle cümlelerle kıvırtıp hiç, tam aksini yapma durumları olmuyor. Bir şey demiyorlarsa da yapmıyorlar. Öyle de bir durum. Evet, Afrika'ya yatırımın kesenin ağzını açan bir Çin görüyoruz. Bu ekonomik koşullar altında dikkat çekici. Amerika'nın liderliğindeki transatlantik dünyasının Ukrayna politikaları hakikaten Karadeniz bölgesinde çok ciddi sıkıntılar yaratıyor efendim. Bugün başlıyor NATO'nun Letonya başkenti Riga'daki Dışişleri Bakanları zirvesi, 2 gün sürecek. Jens Stoltenberg basın toplantısı yaptı. Şimdi NATO ülkeleri böyle Rusya'nın bütün sınırlarına askeri ekipmanları, her türlü füzeleri yığdılar. Ondan sonra da Rusya bizi tehdit ediyor diyorlar. Rusya'ya karşı savunacağız vurgusu yapıyorlar. Söylemler bu şekilde. Belarus üzerinden bir göçmen krizini de Avrupa'ya hibrit savaş olarak derler. Herkes onlara saldırıyor sürekli olarak yani. Bütün Batı dünyası çok sefil durumda ya. Herkes sürekli Batı dünyasına saldırmak istiyor. Böyle bir histeri içerisinde açıklamalar yapıyorlar. Tabii ki istediği çıkarları öyle. Çünkü başka türlü kendi sermaye düzenlerine için dize getiremedikleri ülkeler var. O yüzden de askeri tehdit haline getiriyorlar. Tabii ortakları var Ukrayna'daki gibi. Neonazi yapıları da bulunduğu açıkça İkinci Dünya Savaşı'nda banderistler altyapısı, banderistler onu sahipleniyorlar da iktidar ortağılar Zelenski hükümetinde onu da destekleyebiliyorlar. Bunda da bir şey görmüyorlar, sakınca da görmüyorlar efendim. Enteresan hakikaten. Yani böyle faşizmden, aşırı sağdan filan hani çok yakınıyorlar ya. Yani ondan yakınıyorlar ama gidip hakikaten aynı ideolojiye yatırım yapabiliyor. Askeri yardım yapabiliyorlar. Hedefleri için elbette ki jeopolitik olarak. Velhasıl tabii Stoltenberg Baltık bölgesindeki varlığımızı biz 2014 Kırım yüzünden arttırdık. Rusya Kırım'ı ilhak etti diyor diye sunuyor. Tabii meydan darbesini de babam yapmadı, uzaylılar yapmadı. Tabii ki Ukrayna'da politikaları Rusya düşmanlığı üzerinden kurgulamak onları da uzaylılar yapmadı. Tabii ki her şey karşılıklı oluyor bir şekilde. Şimdi İspanya'da NATO zirvesi yapılacak önümüzdeki sene. Bu zirveyle ilgili yine stratejik konsept meselesi. Malum NATO düşman bulamıyor kendine, düşman yaratması lazım. Yani Doğu bloku çöktükten bu yana böyle bir terörizm buluyorlar, onu buluyorlar, aşırılıkçıları falan. En son 2010'da kabul edilen tabii Rusya stratejik ortak. Çin'den söz edilmiyor falan. Şimdi artık değiştirmek lazım, onlar bizim rakibimiz diyorlar. Bütün bunların hazırlıkları yapılacak bu şeyde. Anthony Blinken tabii bölgeye hemen gitti, ortakları ile temaslarda. Oradan da AGİT toplantısı var, İsveç'te, Stockholm'da olacak. AGİT zirvesi vesilesiyle tabii bu arada Rusya Devlet Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la bir görüşme olasılığı da olduğunu belirtelim. Lavrov bugün Moskova'da basın toplantısı düzenledi. NATO'nun Rusya sınırlarına sürekli tehdit oluşturması, ABD'nin millerce öteden gelip Karadeniz'in içine sızma girişimleri, orada bizim ortaklarımız var şeklinde bir retorikle bütün bunları eleştirdi kendisi. Esas Amerika Birleşik Devletleri'nin Rusya sınırlarının, bütün sınırlarının etrafına askeri üsler yığdığını ve adeta bir askeri histeri estirdiğini söyledi. Kendisi Zelenski yönetiminin Ukrayna'daki batıdan para alabilmek için, yardım alabilmek için de olayları tetiklediğini söyledi. Şimdi bu bilmediğimiz bir söylem değil tabii. Bu krizin bir küçük savaşla mı sonuçlanması isteniyor acaba diye insan hakikaten düşünüyor. Putin'in de açıklamaları var, Rusya liderinin bir yatırım fonunda konuşma yapmış. O da daha yumuşak bir biçimde. Yani NATO bunu yapmasın, yaparsa biz de bir takım adımlar atmak zorunda kalırız. Sınırlarımıza doğru genişlemeleri gerekmiyordu ama genişlediler. Sadece Ukrayna değil, Polonya'sı, Romanya'sı, herkes oralarda yani. Ukrayna'da da bir çözüm bulabilmiş değiller. Yabancı askerlerin girişine izin veren özel kararı çıkarttırdı Yüksek Rada'dan Zelenski yönetimi. O kadar acayip ki Donbas'ta, ya ben gittiğim için de biliyorum Donbas'ı biraz bizzat gözlerimle gördüğüm için. Efendim Minsk anlaşmalarını uygulamıyor Ukrayna'daki bu neonazi ortaklıklı iktidar. Ve en son Kiev merkezli bir SensorNet, bakın adı da bu, genel yayın yönetmeni Yuri Butusov, Donbas'ta büyük kalibreli havan toplarının başına geçmiş, işgalcilere karşı ateş açmış. Böyle Ukraynalı gazetecilerdeki o aşırı sağcılık böyle tezahürler. Türkiye'de falan birileri böyle bir şey yapsa falan derler ama bizim liberallerimiz oraya baktıkları zaman bunları görmüyorlar. Amerikalılar destekliyor bu aklı. Onu altını çizmek gerekiyor. Kendi ülkeleri içerisinde Rusça konuşan nüfusa karşı eziyetlerinin. Bir de tabii Türkiye'yi işin içerisine soktular. Donbas müzakereleri Türkiye'ye taşınsın diye. En son Ukrayna parlamentosundan Irina Gerashenko bundan bahsetmiş. Benim ilgimi çeken daha çok Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitri Kuleba'nın lafları. Demiş ki yani biz tabii her türlü çabayı memnuniyetle karşılarız ama kırmızı çizgimiz var. Tek şartları neymiş biliyor musunuz Kiev'in, Türkiye'nin arabuluculuğu için? Bizim dahlimiz olmadan hiçbir karar alınmaması. Yani Minsk anlaşmalarının altına imzayı basan zaten Kiev yönetimi, uygulamayan da Kiev yönetimi. Ayrıca Türkiye ne alaka yani? Türkiye ne işi var o krizde? Neresinden nasıl tutacak? Çok acayip bir, böyle bir ülkelere bir takım roller verme falan, böyle acayip bir dünyada yaşıyoruz. Bu da böyle bir güzel bir şeymiş falan gibi algılanıyor. Velhasıl Dmitri Peskov bu konuda konuşmuş. Biz Donbas'taki krizin tarafı değiliz demiş. Evet, yani Minsk anlaşmalarını uygulasın Ukrayna yönetimi demiş. Bir takım listeler verdim Erdoğan, dostum Erdoğan'a Putin'i ile etmesi için diye. Esir takasından bahsetmişti Zelenski. O konuda da yorum yapmamış, onu dün aktarmıştım size. Efendim Rusya'dan bir de Montreux açıklaması var. Alexander Grushko, Dışişleri Bakan Yardımcısı yapmış. Montreux Sözleşmesi'nde, Boğazlar Sözleşmesi'nde belirlenen geçiş rejiminin zayıflamasının Avrupa için güvenlik tehdidi oluşturacağını vurgulamış kendisi. Dikkat çekici bu. 6. filo, Amerika'nın 6. filosundan USS Arleigh Burke yine Burke güdümlü füze destroyeri yine Karadeniz'de aktif durumda, geçmişti zaten. Varna'dan ayrılmış. Şöyle bir açıklama yapmışlar: bölgesel istikrarın desteklenmesi için 6. filonun sorumluluk alanında konuşlanma becerisinin ortaya koydu. 6. filo bize hiç iyi şeyler anımsatmıyor, biliyorum hepinizin bildiği üzere. Artık 6. filo Karadeniz'i Amerikan denizi yapma girişimi içerisinde bu şekilde efendim. Ruslar da bu arada hipersonik Sirkon füzesinin yine bir denemesini gerçekleştirmişler. Onlar da askeri güçlerini geliştirme çabası içerisinde. Bir de diplomat krizi var. Yaklaşık 27-30 kadar diplomat Ocak sonu itibariyle Amerika'dan ayrılacak. Amerikalılar diplomatlar sırayla gelsin gitsin diyorlarmış gibi ama diplomatlara tanınan bir takım muafiyetleri ortadan kaldırma peşindeler. Dediğim gibi bunu cici bir biçimde sunuyorlar ama. Diplomasiye de yer bırakmayan bir üslup bu açıkçası. Dolayısıyla o da dikkat çekici bir kriz efendim. Evet. Belarus'ta da, bu arada Belarus sınırlarına da orada da Lukashenko devrilemediği için renkli devrimlerle orada da NATO bu göçmen krizi 2000 ila 4000 insan üzerinden Avrupa'nın en büyük, 30 senede en büyük göçmen krizi diye bir söylem bile tutturabildiler. Bu ülkelerin vatandaşları uyuyor mu diye insan düşünüyor açıkçası, böyle saçma sapan söylemler. Belarus krizi de NATO toplantısında konuşulacak. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu orada. Göçmen deyince tabii Britanya ile Fransa arasında Manş Denizi'nde sulara gömülen göçmenler de vardı. O Manş Denizi aynı zamanda iki ülke arasında balıkçılık krizinin odağında. Macron yönetimiyle Boris Johnson bir türlü anlaşamıyor. Fransız balıkçılar nerede avlanacaklar? 10 Aralık'a kadar süre tanımış Fransızlar. Adım atılmazsa Britanya ile diyaloğu keseceğiz diyorlar. Orada da böyle bir kriz var efendim. Evet, Almanya'yı birazdan konuşacağız. Angela Merkel artık veda ediyor siyasete. Hatta bunun için özel bir Alman ordusu, özel bir tören düzenleyecek. En yüksek sivil bir kişi için düzenlenen Gruber, Almanca telaffuz etmekte zorlanıyorum, Lapfenstreich töreni Perşembe akşamı yapılacakmış. Merkel için. Tabii yeni Alman hükümetini birazdan Dilek Sapçıoğlu ile konuşacağız. Geçen hafta trafik lambası koalisyonu artık kuruldu. Yani resmen kurulması Aralık başına kalıyor sadece. Noel'den önce kuruldu. Bunun Türkiye'ye de etkileri olacak. Dışişleri Bakanlığı'nı Yeşiller Partisi üstleniyor ki Rusya karşıtlığı ve Amerikan yandaşlığıyla tanınan bir isim kendisi. Tabii Türkiye politikasında büyük değişiklik beklenmiyor ama Dilek Sapçıoğlu'na değerlendirmesini de soracağız. Göçmen meselesi, göçü kolaylaştıracak bir takım planlar yeni Olaf Scholz hükümetinde, göç ve uyum politikaları 178 sayfalık yaklaşık, çifte vatandaşlık, vatandaşlığa geçişin kolaylaştırılması, iltica sürecinin hızlandırılması. Ay, Belarus'taki şu 2000 ila 4000 kişiye de aynı şeyi uygulasalar olay çözülür toptan, yani öyle söyleyeyim size. Aile birleşimlerinin kolaylaştırılması falan filan, 3 milyon civarında Türk olduğu için en çok Türkler de fayda görecekler. Evet, bugün Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi'nin toplantısı var. Türkiye'de tutuklu iş adamı Osman Kavala ve Selahattin Demirtaş da var aynı zamanda. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin bu konuda kararları var. Türkiye imza atıp da üst hukuk olarak tanıdığı için üzerinde baskı artıyor. Tanımasa kim ne diyecek diyeceğim ama Türkiye tanıyor üst hukuk yolu olarak ama yerine getirmiyor. Dolayısıyla bakalım, buradan bir Türkiye'ye yaptırım çıkması bekleniyor. Bu da tartışılacak, konuşulacak. İhlal prosedürü büyük olasılıkla Türkiye hakkında başlatacaklar gibi gözüküyor. En son elçiler krizi, 10 büyükelçinin açıklamasıyla diplomatik cephede bir kriz çıkmıştı. Amerika ile Türkiye arasında görüşmelere dair Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama var. F-35'lerle ilgili ikinci toplantı 2022 senesinin başında Amerika'da yapılacakmış. Öncesinde Ankara'da yapılmıştı. Çeşitli bilgiler vermişler tabii ki Savunma Bakanlığı'nın faaliyetleriyle ilgili. Irak, Suriye'nin kuzeyi gibi operasyonlar, Ege'deki faaliyetler, Akdeniz'de göçmenler. Dede Ağaç'taki Amerikan yığına ile ilgili değerlendirme de var. Bunu biraz daha sakince karşıladığı anlaşılıyor Milli Savunma Bakanlığı'nın. Ya 2014'ten beri yapıyorlar zaten stratejik intikal, lojistik faaliyetleri, Amerika'nın Avrupa güvenliğine katkı sağlamak üzere lojistik ve muharip unsurlarını rotasyon olarak Avrupa'ya getirmesi demiş. Gayet normal karşılıyor yani Doğu Avrupa. Karadeniz'i de etkileyecek olan Amerika'nın bu adımları ve yanı başındaki Dede Ağacı kullanarak bunu yapmasını Ankara gayet normal diye karşılamış Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasından okuduğumuz bu. F-16 tedariki talebi kongreye gitti mi diye sormuşlar. Hep birlikte göreceğiz gittiğinde denilmiş. Daha biraz zaman alacak gibi gözüküyor. Türkiye bu arada Suriye'nin kuzeydoğusunda Resul Ayn ve Tel Abyad'ı kapsayan bölgede hendekler açmış. Yaklaşık 4 metre genişliğinde 230 kilometrelik bir bölüm. Cumhurbaşkanı aslında tam 911 kilometrelik sınırda 30-35 kilometre derinliğinde bir Türkiye bölgesi istiyordu ama bunlar olamamıştı tabii. Olabilen yerlere herhalde bunları koyuyorlar. M4 karayolunun hemen burnunun dibini yani Türkiye'nin aslında Suriye'yi temsil eden yönetime vermesi lazım ama tabii Türkiye özel bir ordu kurdurduğu için Suriye için milli ordusu diye onlar da burada Suriye toprakları üzerinde denetim sağlıyorlar. Bir de Ayasofya Camii yapmışlar. Camisiz olmaz yani imkansız. Evet, İran nükleer anlaşması var. Viyana'da başladı anlaşma görüşmeleri. Avrupa Birliği Dış İlişkiler Servisi Joseph Borrell'ın servisinden Genel Sekreter Yardımcısı evet bakayım ismine Enric Mora başkanlığında başladı diyebiliriz. Almanya, Britanya, Fransa, Çin, Rusya ve İran. Aslında BM Güvenlik Konseyi'nin üyeleri ve Almanya ile birlikte İran tabii ki. ABD biraz daha dolaylı katılıyor görüşmelere Viyana'da. 7. tur bu. 6 turu yaptılar. Haziran'da İran'da seçimler olmuştu. Yapamamışlardı. Viyana'ya döndüler. Mora, AB dış politika, dış ilişkiler, güvenlik, dış ilişkiler servisi genel sekreter yardımcısı Viyana'ya döndük demiş. İlk etapta iyimser açıklamalar var ama İran'ın yaptırımların kaldırılmasından vazgeçmediği belirtiliyor. Tabii bu BM Güvenlik Konseyi'nin 2016'da onayladığı, 2015'te Temmuz'da imzalanmış bir anlaşma Amerika'da tek taraflı çekilerek anlaşmayı ihlal eden ülke. Fakat Trump'ın pek çok kilit politikasında olduğu gibi Biden'ın da o politikalardan farklı politika uygulamayıp İran konusunda da Trump politikalarını daha cici, daha yumuşak biçimde sürdüreceğini beklemek çok olası. Ben çok heyecan duymuyorum açıkçası İran müzakerelerinden ama bu hafta buna da bakmaya çalışacağız efendim. Evet, bunun dışında bir de Gürcistan'da dün aktaramamıştım size Saakashvili eski devlet başkanı hani şu kravatını yiyen Sovyetler Birliği çöktüğü zaman ondan sonraki süreçte aradan onca zaman geçtikten sonra Güney Osetya, Abazya'ya saldırmıştı Gürcistan bizim buraları demişti. Halbuki Sovyetler Birliği'nde belirli farklı bir idari sistem vardı. O dondurulmuş çatışmayı kendi lehine çözmeye tabii Amerika'nın teşvikiyle Bush vardı o zaman. Sonra Rusya Tiflis'e kadar gidip hayır siz buraları alamazsınız dedi. Geri döndüler Rusya ordusu Tiflis'te kalmadı. İlişkiler çok iyi değil Rusya Federasyonu'yla ama zaten Gürcistan'ın başka sorunları var. En başta Saakashvili'nin kendisi Ukrayna'ya gitti. Ukrayna'da politikaya atıldı. Odessa'da valilik yaptı. Böyle acayip maceralardan sonra geri döndü. Hapse tıktılar çünkü hakkında her sağcı politikacıda olduğu gibi yolsuzluk, görevi kötüye kullanma, efendim milletvekili dövdürtme, televizyon kanallarının sansür işine gelmeyenlere hepsi var. Muhaliflerinin mitinglerini dağıtmak. Hapse koydular, açlık grevine başladı. İşte ilk kez mahkemeye çıkmış, mahkemeden seslenmiş. Nasıl bir ağlak sulak bir sesleniş anlatamam size. Kendi döneminde Gürcistan'da özlemiyor musunuz benim dönemimi, kalkınma hızını? aşkı ve sıcaklığı, zaferi kutlamayı özlemiyor musunuz falan gibi. Yani böyle hakikaten bu kadar böyle romantik ve sürekli ağlak olan politikacılardan kaçınmakta fayda var. Ben soğukkanlı politikacıları şahsen tercih ediyorum. Böyle söylemler insanın tüylerini ürpertiyor. Ay ne güzeldir Ukrayna'da reform girişimleri falan demiş. Ben çok iyiydi, durumum çok iyiydi. Bıraktım memleket hasretinden geri döndüm. Bakın beni hapse de tıktılar falan demiş. Ondan sonra böyle bir şey tabii cezasını çekecek Gürcistan'da, öyle gözüküyor. Ve Honduras'tan son olarak bir başlık vereceğim. 12 sene sonra Amerikan destekli 2009'da aslında Obama yönetimi, onlar da böyle cici cici yapmışlardı bu işleri. Latin Amerika'daki 2000'li yıllardaki solun yükselişini kesen ilk darbeyi 2009'da Honduras'ta yaptılar. Zelaya'yı devirmişlerdi Obama yönetimi döneminde. Böyle yine katakulliler seçim şeyleriyle. Eşi Xiomara Castro sandıktan zaferle çıkmış efendim. Böyle bir Bolivya'daki gibi bir geri dönüş gibi gözüküyor. Demokratik sosyalist diye kendisini tanımlıyor. İlk kadın devlet başkanı da olmuş durumda. Evet, şimdi Avrupa'ya geçelim. Konuğumuz Dilek Zapçıoğlu, telefon hattının diğer ucunda. Hoş geldin Dilek yayınımıza.
Hoş bulduk Ceyda.
Çok teşekkür ediyorum Dilek katıldığın için programa. Geçen hafta temastaydık seninle, bekliyorduk zaten Almanya'da Noel'den önce bu iş bitecek ve yeni hükümet kurulacak diye. Şimdi tabii bu hafta herhalde Almanya için hakikaten önemli bir hafta, çünkü çok uzun süre Angela Merkel ile geçen bir dönemden sonra Merkel'e veda edecekler Almanlar ve herhalde tam zamanlamasını ben bilmiyorum aslında. Perşembe olacak galiba veda töreni resmi düzeyde. Ardından da herhalde yeni hükümeti beklemek gerekiyor. Şimdi yeni hükümetin bir koalisyon protokolü anlaşması yapıldı, aslında şekillendi, bitti galiba değil mi? Merkel'in çizdiği genel hat itibariyle biz çok büyük farklar görecek miyiz Almanya'nın? Hem iç politikada pandemi falan çok da etkiliyor Almanya'yı malum. Genel Alman hükümetinin duruşunu soracağım, sorarak başlayayım istiyorum sana.
Angela Merkel biliyorsun muhafazakar sağ Hristiyan Demokrat Parti'nin üyesiydi. Fakat daha liberal bir politika izlemişti. Avrupa Birliği çok ön plandaydı Almanya için. Dış işlerinde Merkel'in sözü geçiyordu desek yeridir. Cumhurbaşkanı Erdoğan'la çok yakın ilişkisi vardı. Bundan önceki Amerikan Başkanı Trump'la anlaşmazlıkları vardı. Fakat Merkel'in genellikle daha uzlaşmacı, yatıştırıcı bir politika izlediğini biliyoruz. Şimdi sosyal demokrat bir başbakanı olacak Almanya'nın. Almanya'da başbakanlığa kansler deniyor biliyorsun ve oldukça büyük yetkileri var. Avrupa Birliği politikası yine Scholz'un, yeni başbakan Olaf Scholz'un yetki alanında olacak. Dışişleri Bakanı Yeşillerden Annalena Baerbock olacak. Hı hı. O yönde bir takım değişiklikler bekliyorum ben. Onun dışında Scholz daha önce Maliye Bakanı'ydı. Maliye'ye çok önem veriyor, ekonomiye çok önem veriyor. Yeşillerle ve liberallerle koalisyona girdiği için hem sanayiye daha sosyal demokrasinin sol görüşlerinden ziyade daha real politik bir yaklaşım olacak. Yani devletin sanayiye daha hoşgörülü, destekçi olacağını bekliyoruz. Onun dışında Yeşillerle koalisyon yaptığı için de ekoloji, iklim gibi konular, insan hakları gibi konular yine ön plana çıkabilir.
Evet. Şimdi Almanya'nın tabii Merkel'in böyle bütün gerilimleri teskin eden bir yönü vardı senin dediğin gibi. Peki Scholz'un da biraz daha donuk bir kişilik olarak görülüyordu. Aslında bu seçimi kazanması çok da sürpriz gelmedi pek çok insana, ama hani öyle tutkulu bir yanı da olmayan, daha sönük değerlendiriliyordu. Ama bu Avrupa Birliği içerisinde yine Merkel'deki gibi bir dengeleyici, işte yatıştırıcı, yani örnek veriyorum, bu Belarus krizi belli ki göçmen meselesinin de ötesinde bir şey, ama onun orada bile Lukashenko ile iki kere telefonda konuşabildi Merkel, örnek olarak söylüyorum. Olaf Scholz'un da böyle bir şey bekleyebilir miyiz, yoksa dış politikaya fazla bulaşmayıp yeşillerin idaresine mi bırakır, ne dersin?
Yok, bırakmaz yeşilleri. Zaten Annalena Baerbock 40 yaşında, daha önce hiçbir yönetici pozisyonda bulunmamış bir politikacı. Yani hiçbir eyalette bakanlık yapmadı, hiçbir yönetici pozisyonda bulunmadı. Dolayısıyla Olaf Scholz biraz, evet, donuk bir kişilik, fakat Hamburglu, Kuzey Almanyalı olmasından ileri geliyor biraz da. Çok akıllı bir adam, hani öyle diyelim, ve çok zeki bir politikacı. Dolayısıyla ben Avrupa Birliği'nde mesela Macron'la çok iyi çalışacağını düşünüyorum. Yine Biden Amerika'da başkan olduğu sürece, yani demokratlarla çok yakın ilişkisi olacağını düşünüyorum. Zaten yeni hükümet programında NATO ağırlıklı, yani NATO ve Avrupa Birliği ağırlıklı bir dış politikası olacak. Rusya'ya karşı da Almanya'nın geleneksel bir aslında idare politikası var. Yani bu biraz hani 100 yıllık, 150 yıllık bir politika. Bu konuda da bir şey değişeceğini düşünemeyiz. Putin'le de görüşecektir. Onun da görüşünü alacaktır. Fakat Amerika'yla bazı sorunlar var biliyorsun. İşte evet. Savunma harcamalarına daha çok katılmasını istiyor Almanya'nın. O konuda henüz bir işaret alamadık. Çin'le ilişkilerde de Amerika'nın beklediği kadar Çin'e sert olacağını da düşünmüyoruz. Yani Almanya geleneksel kendi çıkarlarına odaklı, kendi ekonomik çıkarlarına daha çok odaklı ve biliyorsun bir ihracat ülkesi Almanya, o çıkarlarını gözeten bir politika izleyecektir.
Peki mesela benim geçen haftadan beri, geçen cumadan beri çok dikkatimi çekiyor, işte NATO Dışişleri Bakanları toplantısı var. Bu vesileyle Stoltenberg gibi pek çok açıklaması oldu. Açıklamalarında özellikle de Almanya'daki nükleer silahlar, şimdi Yeşiller de orada da biraz böyle tuhaf bir manzara var. Çünkü Yeşiller daha Amerikan politikalarına, dış politika çerçevesinde yakın duruyorlar. Ama öte yandan Almanya'da nükleer silah, bırak enerjide kullanmayı, nükleer silah da çok istemeyen durumdalar. NATO nükleer silahları Doğu Avrupa'ya aktarmak zorunda kalacak ve Stoltenberg biraz da sitem ederek Almanya'ya, yani hep beraber demeye getiren açıklamalar yaptı. Bu nükleer meseleler bir başlık olur mu, yoksa hani orada da belli dengeler mi tutturulur?
Dengelerin tutturulacağını düşünüyorum. Almanya çok değişti Ceyda. Alman kamuoyu da çok değişti ve Yeşiller de çok değişti. Yani hepsinin daha nasıl diyeyim, Almanya ulusal çıkarlarını çok gözeten bir politik sınıfa ve kamuoyuna sahip artık. Değişen dünyada bir takım belirsizlikler, işte geleceğe dair kaygılar da bunda rol oynuyor. Fakat genel olarak Almanya'nın aslında bu hükümete rağmen ben daha sağa kaydığını, daha kendi çıkarlarını gözeten, ulusal çıkarlarına odaklı bir politika izleyeceğini düşünüyorum. Mesela Yeşiller'den konuşuyoruz. İşte atom enerjisi, evet. Mesela Yeşiller'in 30 sene önce en önemli çıkışıydı bu zaten. Fakat yeni enerjilerin depolanması sorunuyla birlikte nükleer santrallerin de o kadar kolay aslında kapatılamayacağı konuşuluyor Almanya'da şu anda. Yani kömürden çıkıyorlar, işte karbon ayak izini azaltmak için. Bu önemli çünkü o konuda bir duyarlılık var Alman kamuoyunda, özellikle gençlerde. Fakat öte yandan işte bu kadar çok elektrikli otomobil, bu kadar çok elektrik nasıl beslenecek?
Tabii.
Bu da yani rüzgar enerjisi, güneş enerjisi şu an olmuyor. Dolayısıyla atom santralleri de daha geç kapatılacak. Yani oldukça büyük değişimler göreceğiz aslında. Mesela göçmen politikasında da yeşillerdi.
Oraya geleceğim. Bir de arada küçük Kuzey Akım 2'yi sormak istiyorum. Yani Trump döneminde alenen Amerikan Büyükelçisi Alman sanayini tehdit etmişti gazetelere çarşaf çarşaf ilanlar vererek. Tabii Kuzey Akım 2 yapıldı bu enerji bağlamında da. Anladığımız kadarıyla senin sözünü ettiğin kendi çıkar tanımlarından bunun gerekli olduğunu düşünüyorlar ama bu üzerlerinde de bir baskı var. Bu konuda şimdilik bir teknik gerekçelerle durdurulmuş gözüküyor ya da işlevli henüz kılınamadı ama Amerikalılar da uğraşıyorlar bir yandan. Almanya bu işten nasıl sıyrılacak merak ediyorum bir de.
Doğru. Şimdi teknik, evet teknik bir takım sorunlar öne sürerek durdurdular. Annalena Baerbock yani yeni Dışişleri Bakanı daha önce defalarca karşı olduğunu açıklamıştı. Dolayısıyla kolay kolay işletmeye alınabileceğini kısa zamanda düşünmüyorum. Ama orta vadede nasıl gelişir onu hep birlikte göreceğiz.
Yani enerji krizi de olduğu için tabii Avrupa'da fiyatlar bağlamında hakikaten çok herhalde Almanya'yı en çok zorlayacak şeylerden birisi olsa gerek diye insan düşünüyor enerji fiyatları yüzünden.
Kesinlikle. Çünkü bizim gibi onlar da ithale yani enerji ithaline muhtaçlar. Kendilerinin yok. Evet.
Evet. Peki şimdi buradan biraz hep Türkiye'liler Almanya'da çok 3 milyonla ifade ediliyor. Bilmiyorum daha fazlası var mı ama göç politikaları çok uzun süredir tartışılıyor. Tabii Orta Doğu'da Amerika'nın öncülük ettiği savaşların bir şekilde doğrudan olmasa bile retorik olarak desteklenmesi, gidişatın pek çok göçmen taşıdı son 10 senede. Zaten bir de Türkiye'li göçmenler var. Entegrasyon problemleri. Merkel bu konuda son derece girişimci tavırlar da sergilemişti aslında entegrasyon bağlamında söylüyorum. Ve Türkiye'li de göç konusunda işleri bir şekilde dengeye oturtan isimdi herhalde demek lazım. Bu yeni sosyal demokrat hükümetle birlikte Türkiye ile ilişkilerde bir zorlanma olur mu? Yeni göç krizi, var olan Almanya'daki Türklerin haklarının daha genişletmesi bağlamında. Etkileri ne olur?
Şimdi Türkiye'de artan sayıda göçmen var. Bu sayı daha da artacak gözüküyor. Çünkü Türkiye Avrupa Birliği'ne tampon ülke haline geldi. Hı hı. Bu Merkel'in zaten temel politikasıydı ve Türkiye ile yaptığı anlaşma aslında kısa vadeli bir anlaşma değildi. Yani Türkiye Avrupa Birliği'ne gerçekçi olmak gerekirse hiçbir zaman tam üye olamayacak. Dolayısıyla Türkiye hem eşikte tutulan hem işte ne olmayacak ne ölmeyecek kadar para yardımı yapılan ve özellikle değişen dünyada yani bu büyük gelir dağılımı eşitsizliklerinde yoksulların hani Avrupa Birliği'ne bir önemli giriş kapısı Ege ve kara sınırlarımız bunları bekçisi konumunda bir ülke olarak Merkel'in tasavvurunda yer aldı. Burada bir değişiklik olacağını hiç düşünmüyorum. Hatta yeşillerin de buna hiç karşı olduğunu düşünmüyorum. Çünkü Avrupa'da büyük bir artık konsensüs var göçmen almama konusunda. Daha doğrusu şöyle diyelim. Yeni bir göç politikası kalifiye eleman almak yönünde. Onu da seçerek almak yönünde. Mesela Almanya biliyorsun Türkiye'de hasta bakıcısı, yaşlı bakıcısı programları var. İşte onlara Almanca öğretiyor buna başvuranlara. Göte Enstitüsü ve alıyor. Yine keza doktor, mühendis gibi yetişmiş elemanları kabul ediyor ihtiyaçları doğrultusunda. Yeşillerle, liberallerle böyle bir program çizecektir sosyal demokratlar. Yani kontenjan bazlı bir program. Ve işine yaramayacağı diyelim tırnak içinde göçmenleri Türkiye'de tutmak için Yine işte bir takım para yardımları vaat edecektir. Bir noktayı daha önemli görüyorum. Avrupa'da büyük bir korku vardı. Yani Türkiye'ye biz bu yardımları yapmazsak Türkiye göçmen kapısını açar ve işte hepsi içeri girer diye. Aslında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu denemesi 1,5 sene oluyor galiba, yanlış hatırlamıyorsam.
Evet.
Bir onlar için de bir deneme, bir tatbikat gibi oldu. Ege'de ve kara sınırlarında çok büyük önlemler alındı. Yani bayağı en yeni teknolojilerle, işte sonar cihazlarıyla, titreşimlerle vesaire, gece görüşüyle artık göçmenleri geri tutuyorlar. Ve göçmenlerin işte boğulma ya da işte gayri insani yöntemlerle geri püskürtülmesi de artık Avrupa'da kanıksandı. Yani o da orada skandal olmaktan çıktı. Herkes buna onay veriyor. Büyük çoğunluk diyelim. Dolayısıyla Türkiye'nin öyle bir kozu da yok. Yani bu durum devam edecek diye düşünüyorum.
Peki, Türkiye'de tabii başka başlıklar da var. Şimdi bütün kavramlar da birbirine giriyor. Yani işte senin özetlediğin tarzda yoksul güneyin diyelim, kavramsal olarak böyle ifade edersek, yoksul güneyin işte daha zengin Avrupa'ya akması, ona set çekilmesi meselesinde işte insan hakları en önemli gündemlerini, işte yeşiller, enerji meselesinden sonra insan hakları, daha çok Amerika'nın belki artık dünyaya kabul ettirdiği perspektif demek lazım. Bunlar yaşanırken tabii Türkiye'de de çok ciddi, onların bakış açısından, hele Almanya'nın bakış açısından çok ciddi sıkıntılar var. En sonuncusu Osman Kavala ile ilgili, yani Türkiye siyasetinin sıkıntıları tabii ve bununla baş etme meseleleri. Yeşillerin Türkiye politikasında aktif bir biçimde retoriği belirleme olasılığı var mı bu bağlamda? Son olarak Osman Kavala davasında gördüğümüz meseleler. Bir de geri adım da atıyorlar tabii. 10 Büyükelçinin açıklamalarından bugüne geldiğimizde aslında çok da bir işlevi var mı, bir işe yarıyor mu, onu da anlayamaz durumdayız. O açıdan biraz da soruyorum. Yani Yeşiller bu denklemde neyi değiştirecek diyelim?
Evet, bu aslında çok iyi bir soru. Biliyorsun bu Avrupa Konseyi'nden atılma durumu var Türkiye'nin. Daha doğrusu Osman Kavala'nın serbest bırakılmasını istemişti Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Ve bu gerçekleşmediği için şimdi bugünden itibaren bir alt komite toplanıyor. Ve Türkiye'nin Avrupa Konseyi üyeliğinin askıya alınması tartışılacak. Bu yönde bir teşebbüs gerçekten olabilir. Yeşillerin Annalena Baerbock Dışişleri Bakanı şahsında ben sembolik bir takım atılımlarda bulunacağını düşünüyorum. Kavala meselesi bunda çok önemli olacak. Ve başka bir takım, işte Can Dündar gibi sembolik isimler üzerinden veya başka yaşayacağımız konularda biraz daha sert, daha suçlayıcı bir tavır içinde olacağını düşünüyorum. Yani Angela Merkel gibi bu kadar böyle gelip idareci dost bir tavır olmayacaktır. Scholz da bunun arkasında duracaktır. Yani Annalena Baerbock ve Yeşiller, bir detay daha var orada çok ilginç. Claudia Roth önemli bir yeşil politikacı, hatırlanır. Türkiye ile çok yakın ilişkileri olmuştur her zaman. O bakan olmadı fakat kültür müsteşarı oldu. Almanya'da bu esasında federal hükümetin kültür bakanına tekabül ediyor. Öyle bir kültür bakanlığı makamı yok fakat adı kültür müsteşarı. Eyaletlerin kültür bakanları var. Claudia Roth Türkiye'yi çok iyi tanıyan bir isim ve burada çok yakın ilişkide olduğu kesimleri biliyoruz. Yani daha işte sol, HDP gibi kesimler. Onlarla tabii ilişkileri devam edecek, daha kuvvetlenecektir. Yani bu konular daha yüksek sesle dile gelecektir. Ve Avrupa Konseyi gerçekten Türkiye'nin üyeliğini askıya alabilir. Öyle bir durum olabilir. Yani o konuda, ama hani burada kim buna önem veriyor, o da ayrı bir konu. Çünkü hiç kimse artık Türkiye'nin Avrupa Birliği'ne tam üye olacağını düşünmüyor. Yani bunlar sıkıntı yaratmaya, evet, dile gelmeye devam edecek.
Evet. Peki, çok çok teşekkür ediyorum değerlendirme için. Hep beraber daha sonraki dönemlerde de yorumlamak umuduyla diyelim. Dilek Zapçıoğlu, çok teşekkürler.
Ben teşekkür ederim. İyi yayınlar.
Evet, Almanya'yı çok iyi bilen, yıllarca gazetecilik yapmış, aynı zamanda tarihçi olan meslektaşımız Dilek Zapçıoğlu'yla yeni Alman hükümetini değerlendirmeye çalıştık. Daha yeni kurulmadı, kurulacak ama anlaşma yapıldı, koalisyon anlaşması işte Merkel'e vedadan sonra gerçekleşecek. Ben yine hiç telaffuz etmiyorum ama Halt dich an mir fest, Almanca bilmiyorum çünkü, yanlış telaffuz ediyorum. Bir Almanca güzel şarkıyla veda edelim bugün size. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın Eksen'den.
Du hast mich lang nicht mehr so angesehen. Hast mir lang nichts mehr erzählt. Unsere Fotos hast du abgenommen, weil dir irgendetwas fehlt. Du rufst mich an und sagst, du weißt nicht mehr, weißt nicht mehr, was dich berührt. Die letzten Jahre haben dich aufgewühlt und dich nur noch mehr verwirrt. Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt. Ich kann dich verstehen. Halt dich an mir fest, weil das alles ist, was bleibt.
Ich lass das Licht an, bis du schlafen kannst. Doch du wälzt dich hin und her. Oh, schläfst die Nächte von mir abgewandt. Bist du einsam neben mir?
Halt dich an mir fest, wenn dein Leben dich zerreißt. Halt dich an mir fest. Wenn dein Leben dich zerreißt, halt dich an mir fest, wenn du nicht mehr weiter weißt.
Eksende dünyayı anlatıyoruz.
Ve Asya'dan başlıklarımız
biraz
var.
Biraz da Türkiye-Avrupa Birliği ilişkilerine bakalım. Washington'da önemli başlıklar olacak. Önce İsrail yönetimi, İran'da 19 Mayıs'taki
biraz da Fransa seçimlerine.
Dünyanın dört bir yanından sıcak başlıklar var.
Filistin'den,
Suriye'den,
Avrupa Birliği
ve Rusya'dan,
Latin Amerika'dan.
Ceyda Karan'la Eksen, hafta içi her gün 16-17 saatleri arasında RSFM'de.